Fatiha 2014. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Evet, 2014 yılının ilk şeyini yapıyoruz, sohbetini arkadaşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine Fatiha ile başlamış. Biz de adet üzerine her sene ilk dersi Fatiha'ya ayırıyoruz. Evvelki sene 6 ya da 7 haftada işlemişiz. Geçen sene 4'te işlemişiz. Bu sene yalnız tek bu dersi yapacağım inşallah. Belki çok ihtiyaç olursa 2 haftaya olacak. Teberrüken böyle yapıyoruz. İnşallah şey olur. Geçen seneki şeyi dinledim, sohbetleri dinledim. Teferruata da girmişiz. Hafif yayılmışız. Şimdi sadece özde kalmak kaydıyla yapmaya çalışacağım ama o kadar geniş bir ayet ki, sure ki, o kadar yayılıyor ki bir şeyler söyleme ihtiyacı insan hissediyor. Şey yaparız.
Hocam konuya girmeden önce ben bir şey öğrenmek istiyorum. Daha doğrusu yani halk dilinde ayetlerimiz gibi Fatiha suresi.
Fatiha.
Şimdi şurada Müddessir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Ve 7 ayettir. Kur'an ilk suresi olduğu için açış yapan açan manasına Fatiha denilmiştir.
Evet.
Şimdi Müddessir suresi Fatiha suresinden önce mi gelmiş?
Evet evet. İlk şeyler.
Yani hiç buna değinmedik yani.
Şimdi şöyle, Kur'an-ı Kerim'in iki tane tertibi var. Birincisi nuzul sırasına göre, ikincisi tertip sırasına göre deniyor. Yani Kur'an-ı Kerim belirli bir sırayla inme şeyle iniyor. Buna nuzul sırası deniyor. Böyle bir tertip de var. Biz şu an elimizdeki Mushaf'ın sırasını takip ediyoruz. Anlatabildim mi?
Bu ifade burada niçin kullanılmış?
Şimdi ilk Alak suresi inmedi mi? İkra. Bismi Rabbikellezi halak diye. Ala, Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru. Ondan sonra Müddessir, Müzemmil geliyor. Ondan sonra Fatiha geliyor. Yani ilk Hira dayındaki mağarada vahiy indikten sonra bir sıralama ile devam ediyor. Şimdi bazı tefsirler bu sıralamaya göre yapılıyor. Biz ama önümüzde Mushaf olduğu için, rahmetli Hasan Hoca da Fatiha'dan başlayıp devam ettiği için biz bu sıraya göre takip ediyoruz. Bu şu an elimizdeki iniş sırasına göre değil, hani Hazreti Cebrail son yıllarında Peygamber Efendimizle beraber mukabele yapıyor ya, orada bir tertip oluşuyor. Bu tertibe göre şu an elimizdeki musaflar dizilmiş. Biz de bunu takip ediyoruz. Belki bu biterse, bu Kur'an-ı Kerim'i hatmedersek inşallah, ne zaman olur bilmiyorum. Bundan sonrakini belki bir de nuzul sırasına göre, yani Alak suresinden Müddessir, Müzemmil suresiyle devam ederiz. Ama şu an bunu bu sıraya göre okuyoruz. Şimdi Fatiha suresi açılış demek. Fetaha, açmak, fethetmek anlamına geliyor. Bunun zıttı, yani ters anlamlısı hateme. Hatmetmek. Yani hatim ediliyor ya Kur'an. Başından sonuna bir şeyin, bir dizinin başından başlayıp sona erdirilmesi anlamına geliyor. Geçen derslerde hatırlıyorsunuz Peygamber Efendimiz'e ne deniyor? Hatemen Nebiyyi deniyordu. Hatemen Nebiyyi. Hatem bir sıranın sonu, en sonu anlamına geliyor. İşte Fatiha'da açılış ama bir dizenin açılışı. Fatiha ile açılıyor, bir süreç devam ediyor. Fatiha suresi neden çok önemli? Çünkü biz günde namazlarımızda en azından 40 kez Fatiha'yı okuyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Fatiha'sız namaz olmaz diyor. Çok önemli. Şimdi bu önemine istinaden bir şey var. Hicr suresi 87. Ayette diyor ki Allah-u Teala, biz sana verdik. Neyi verdik? Seb'an minel mesani. Tekrarlayan, dürüleyen, ikili halinde çok çok tekrarlayanı verdik. Ve Kur'an-ı Kerim'i verdik diyor. Kur'an'ı verdik diyor. Buradaki tekrarlayan yedi birçok anlama gelebiliyor. Sure anlamına geliyor. Bu ifadelerin birisi Maun suresi, o da var. Ama Peygamber Efendimiz'in asıl vurgusuyla Fatiha. Nereden bu şeye giriliyor? Çünkü Fatiha ne? 7 ayet. 7 ayet Kur'an-ı Kerim'in içerisinde hep tekrarlanıyor. Hani hatırlarsanız geçen sene bunu bir prizmaya benzetmiştik Kur'an-ı Kerim'e, Fatiha suresine. Işık geliyor, tek bir ışık ve 7 ışığa ayrılıyor değil mi prizmadan? Yukarıda bir gökyüzünde bir Fatiha olduğunu düşünün, prizma Fatihası olduğunu düşünün. Oradan ışıklar yayılıyor ve yeryüzünde neşroluyor, yayılıyor. Değişik ışık demetleri halinde. İşte Fatiha'nın durumu da Kur'an-ı Kerim'e göre bu. Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisinde herhangi bir ayet muhakkak Fatiha'dan herhangi bir ayete tekabül ediyor. Ve benim şöyle iddialı bir sözüm vardı. Diyordum ki Kur'an bütün, Fatiha sanki Kur'an-ı Kerim'den değil. Kur'an-ı Kerim'den elbette. Ama Rabbim onu müstakilen Kur'an-ı Kerim'in başına koymuş. İşte bu Hicr suresi 87'de de biz tekrarlayan 7'yi verdik. Yani buna Fatiha dersek ve orada ilginç bir ifade var. Sayfa kaçtaydı?
265.
265'i açın. Bu çok önemli bir kavram.
Kaçıncı ayet?
87. Alttan 4.
Hayır.
Evet.
87.
265. 87. Sayfa 265. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ataynake. Şüphesiz biz verdik, sana verdik. Burası önemli. Seb'an minel mesani. Seb'an 7 demek. Minel mesani. Mesaniden, yani mesani olan 7'yi verdik. İşte buna Fatiha dersek, bakın orada diyor ki ve, ayırmış. Ve el Kur'an el azim, azim olan Kur'an'ı verdik. Yani burada Fatiha suresinin istisna tutularak, yani önemine vurgun istisna tutularak önemi vurgulanmış. Ve Kur'an-ı Kerim'i verdik diyor. Bu hadislerde çok net, yani sebben minen mesani birçok anlama geliyor ama Peygamber Efendimiz bunun Fatiha olduğunu, sahabeler de bunu kabul etmiş. Tamam, başka surelerle de ilgili şey var. Hamimler var mesela, 7 tane tekrarlıyor. Maun suresi var. Yedili sistem var. Bu Allah'ın sünnetullahında yaratma sisteminde tekrarlayan yediler var. Yani 7 kat sema, 7 gök, 7 nota, 7 renk, nefsin 7 kademesi gibi birçok yedili ifadeler var. Ama buna Fatiha dersek, İşte tekrarlayan, dürülen, bükülen, ikili anlamlarına geliyor bu mesanide. Bu var. Yani bu anlamda Kur'an çok şey, önemli. Fatiha çok
Fatiha
önemli.
Fatiha artı Kur'an gibi.
Fatiha artı Kur'an gibi. Ama bakın sakın bunu yanlış söylemeyin. Muharrem Hoca bunu şey yaptı demeyin. Yani Kur'an, Fatiha Kur'an'a dahil değil. Şunun gibi, Hazreti Ali'nin bir sözü var. Kur'an, Fatiha'da gizli. Fatiha Besmele'de gizli, Besmele B harfinde gizli, o da noktasında gizli. Allah-u Teala kusurda sözü, ilim bir noktadır, ilim bir noktadır, onu büyüten cahillerdir. Yani burada özetiyor, özetliyor. Prizma gibi yukarı gittikçe daha konsantre olan bir durum var. İşte Fatiha da bu anlamda önemli. Besmele'ye gelirsek, biraz hızlı gitmek zorundayım, yani bunu çok yayabilirim de, Kur'an'ın, dedik ya, Kur'an Fatiha'da gizli, Fatiha Besmele'de gizli. Aynı şey. Dolayısıyla Fatiha'nın birinci ayeti olan Besmele, Fatiha suresinin özeti gibidir. Yani mukaddimesi gibidir. Nasıl Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bir mukaddimesi, Besmele de onun bir mukaddimesi gibi. Bakın ne deniyor? Bir rakamı var. Yani bütün surelerin başında Besmele var ama o Besmele diğer surelerin bir ayeti değil. Başlangıçta okunan bir şey. Ama Fatiha suresinin birincisindeki Besmele ayet olan Besmele. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de besmele ayetlerin içerisinde de geçiyor. Hani bu Süleyman'dandır diye Neml suresinde var. Min Süleymane diye. Burada müstakil olarak besmele geçmiş. Şimdi bunu açıklayalım, biraz hızlı ilerleyelim. Bir ismi, bir demek, ile demek Arapçada. İsmi Allah. Allah'ın ismi ile. Şimdi burada tercümelerde söylenirken başlarım gibi ifade var. Burada herhangi bir başlarım ifadesi yok. Takdir ediliyor o. Allah'ın ismi ile başlarım, yürürüm, kapıyı açarım, Kur'an'ı okurum gibi, siz onu hangi amel üzerine söylüyorsanız onu oraya takdir ediyorsunuz. Allah'ın anahtar gibi. Allah'ın ismi ile. Burada önemli bir vurgu var. Allah'ın ismi ne demek? Allah'ın biliyorsunuz Esma-i Hüsna'sı var. Allah'ın zatını anlamak mümkün değil. Allah'ı biz nasıl anlıyoruz? Esmalarıyla, isimleriyle anlıyoruz. Çünkü kainata bu isimleriyle tecelli etmiş. İşte Allah'ın isimleriyle biz aslında amel ediyoruz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil aziminde açılımı aslında budur. Yani sen kendinden iş görmüyorsun, Allah-u Teala'nın sana yükledikleriyle sen aslında iş görüyorsun. Öbür türlü enaniyet oluyor, güç ve kudreti kendinde görüyorsun. Hayır, Allah-u Teala sünnetullah ile bir sistemi yaratmış, sen de bunun içerisinde iş görüyorsun. En fazla iradeni kullanıyorsun. Başka anlamıyla isim şu, Bismillah'taki ifade şu: ben Allah adına iş görüyorum. Allah namına. Bu Arapçada çok kullanılan bir şeymiş. Mesela ben bakan adına bunu söylüyorum. Ya da müdüriyet adına bunu yapıyorum. Kanun namına deniyor ya, Allah namına demek. Bu da çok ciddi bir ifade. Yani siz bir iş yapıp başlarken bunu söylediğinizde biraz hareketlerimize dikkat etmek gerekiyor. Kimin adına iş görüyorsunuz? Kimin esmalarıyla, kimin güç ve kudretleriyle iş görüyorsunuz? İşte Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir başlangıç yaparken dikkat ediyorsunuz. Er-Rahman, Er-Rahim. Buradaki Rahman ve Rahim de yine Allah'ın isimlerinden. Allah'ı burada tanımlıyor. Yani sıfatı oluyor. Yani nasıl bir Allah'ın isimleriyle başlıyorsun? Rahman ve Rahim olan. Biliyorsunuz 99'da ifade edilen bir Esma-i Hüsna var. Onun en iki konsantresi, en baştaki, en kutsileri Rahman ve Rahim'dir. Diğer esmalar onların bir anlamda alt açılımları gibidir. Çünkü İsra suresinde bir ayet var, diyor ki bana ister diyor Allah deyin, ister Rahman deyin. Şimdi Allah Rahman değildir. Yani Allah'ın zatı vardır, bir de esmaları vardır. Ama Rahman esması Allah'ın zatına o kadar yakın bir esmadır ki, bizler hani Allah'ın zatını anlayamıyoruz ya, esmalardan gidebileceğimiz en son nokta sanki Allah. O kadar kıymetli yani Rahman. Bu Huvallahüllezi okuyoruz ya akşam namazından sonra, orada esmaların en çok arda arda tekrarlandığı sure olur. Orada ilkinde Hüverrahmanurrahim diyor. Rahman ve Rahim'i önce bir söylüyor. Ondan sonra açılıma geçiyor. El-Melikul Kuddüsü Selamül Müminin diye esmalar sıralanıyor. Dolayısıyla Rahman ve Rahim en konsantre. Şimdi besmelede niye alıyor? Hani dedik ya besmele Fatiha'nın, Fatiha'da Kur'an'ın özeti ya, Rahman ve Rahim'i belirterek bütün esmaların toplu haldesine veriyor. İşte öyle Allah'ın ismi ile. Rahman ve Rahim'e değinecek olursak kısaca, Rahman merhamet olarak ifade ediliyor. Bunun en konsantre, en yaygın hali, Rahim de biraz daha özel hali, özellikle insanlara ve özellikle de müminlere olan hali olarak tanımlanıyor. Efendim, özel bir rahmetin özel bir şekli. Ama şunu da söylemiştik hatırlarsanız, Rahman tamam merhamet, acımak, ama aynı zamanda sistemi oluşturan bir esma. Bunun içerisinde sertlik de var, hak da var. Birisi telefondan düşmüş, pardon, yeniden aramak durumundayım. Bir saniye. Tamam, bağlı, şu an bağlı durumdasınız. Sonra o eksik kısımları şeyden dinlersiniz ses kaydından. Evet, Er-Rahman ve Rahim'den bahsettik. Rahman daha kapsayıcı bir rahmet ama aynı zamanda sistemin sertliği de var bunun üzerine. Mesela rahmet, aa ne kadar yumuşak falan diyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim'de baktığınızda görüyorsunuz ki birçok azap ayetinde içerisinde Rahman var. Hani Peygamber Efendimiz'in duası var ya, senin azabından rahmetine, gadabından rızana, senden sana sığınırım diye. İşte Rahman'ın içerisinde aynı zamanda o sistemin gereği olarak da bazı unsurlar var. Şöyle söyleniyor, Rahman eğer teşbihde hata olmaz benzetilirse babanın rahmeti gibi. Şimdi baba çocukları da çok seviyor ama aynı zamanda otorite, yani celal de var. Anneyi çocuklar otorite olarak çok kabul etmiyorlar, hissediyor musunuz?
O da rahim. Ha,
o da rahim. Zaten annede ne var fıtrati olarak? Bebeğin oluştuğu rahmi var. Rahim. Anneye daha çok şey var, özel bir merhamet yani. Mesela çocuklarını daha fazla önemser, şey yapar. Hani ahiretteki müminlere muamelede bunları yakalayabilirsiniz. Biraz hızlı geçmek zorundayım, kusura bakmayın. Yani geçen 4 haftada işlemişiz, bunu bir haftaya sıkıştırmaya, bir güne sıkıştırmaya çalışıyorum. Şimdi Fatiha sanki ikinci ayetten başlıyor gibi. Elhamdülillahi Rabbil Aleminden. Şimdi yukarıdaki besmelenin açılımı oluyor. Diyor ki ikinci ayette, hamd Allah'a mahsustur. Bu bazı ifadelerde Allah'a hamdolsun gibi söyleniyor. Çok doğru bir ifade değil.
Allah içindir de geçiyor bazı tefsirlerde.
Evet.
Allah içindir.
Buradaki lillah ifadesindeki li, Arapçada mahsusiyet anlamına geliyor. Özellikle Allah içindir, Allah'a aittir, Allah'a mahsustur. Özellikle sadece ona yapılır anlamına gelir. Hamd denilen parantez içerisindeki bir ifade sadece ve sadece Allah içindir ve özellikle ona yapılmalıdır anlamına gelir. Hamd'ı anlamak çok kolay bir şey değildir. Çünkü melekler ta melekût aleminde diyorlar ki biz seni hamd ile tesbih ederken diyorlar. Biz şimdi edna olan dünyada sınırlı aklımızla hamd ederken yine bir hamd yapıyoruz ama bu bütün kainatı kapsayan sistemin içerisinde çok geniş bir kavram. Bizim anlayabileceğimiz idrak düzeyinde eğer hamd ne dersek övmek diyebiliriz en yakınıyla. Övmek, methetmek anlamında. Geliyor, yüceltmek anlamına da geliyor ama en yakın, yani bir yerden tutturmak gerekirse, anlamak gerekirse övmek. Şükretmek değil bakın. Şükretmek de hamda çok yakın bir kavram ama aralarında fark var. Ve bu uzağa doğru gidince çok ciddi açılıyor. Hatırlıyor musunuz? Sizlerle bir antrenman yapmıştı. Hadi küçük bir şey yapalım hamda anlamak için. Bir senaryo, evdesiniz, hanım size yemek getirdi. Şu soruyu soruyorum ben. Hadi hanımınızı övün. Hangi cümleyi kullanırsanız?
Eline sağlık hanım.
Eline sağlık. Hamd etmiş olmadınız burada.
Teşekkür ederim.
Övün. Teşekkür bile etmediniz aslında. Dua ettiniz orada. İkinci olarak şu deniliyor. Ben biraz kısa geçiyorum aslında, böyle bir iletişimde daha güzel anlaşılır ama. Ya yemek ne kadar güzel olmuş. Bak yine hanımı övmediniz. Yemeği övdünüz. Ama bakın şimdi buralarda şimdi konu Fatiha olunca, konu şeyler olunca böyle nüanslara dikkat etmek zorundasın. Yani tamam aslında ben hanımı övdüm diyorsun ama hanımı övmüyorsun. Yemeği övüyorsun. Ne güzel yemek olmuş diyorsun. Eline sağlık diyorsun ama hanımı övmüyorsun. Ancak hanımını şu cümlelerle översin. Yemeği çok güzel yapmışsın. Bak ilk basamaktan ona bir övgü geldi. Biraz daha artırılabilir. Ya sen yemeği çok güzel yemek yapan birisisin. Bak biraz daha övdün. Biraz daha övüyorsun. Ya sen çok becerikli birisin. Artık onun zatına giden övgülerle devam edebilir. Ama biz normal yaşantımızda bile övmeyi beceremiyoruz. Evet, amelini işte amelinden başlıyorsunuz. Yani zatını övmek var ama bir yerden başlamak durumundasınız. İlk önce amelle, görülen fiiliyatlarla bir övgüye başlıyorsunuz. Peki bu Allah-u Teala'ya giderse ne olur? Öyle bir Allah-u Teala'nın fiiliyatını ve eserlerini, eserlerini ve fiiliyatını, sıralama öyle olsun, müşahede ediyorsunuz ki ve ondaki muhteşemliği görüyorsunuz ki övmeye başlıyorsunuz. Bakın bu teşekkürden farklı bir kavram. Teşekkür verilen nimetlere karşı bir minnettarlık duygusu ve onun artırılması talebidir. Bu da hamdın içerisinde güzel bir yerdedir. Ama zatı övmek, faili övmek daha farklı bir kavramdır. O yüzden yaşantımızda Allah'ı övmeye dikkat edin. Bakın nimetini değil, nimetini de övebilirsiniz fiiliyatını ama Allah'ı övmek biraz daha farklıdır. Bunu antrenmanlarını yaparsanız görürsünüz. Mesela bir belgesel izliyorsunuz. Mesela doğa belgeseli. Bakıyorsunuz muhteşem bir sistem var. Ya Rabbi sen ne güzel yaratmışsın. Şeyi izliyorsun, kozmosu izliyorsun, kainatı izliyorsun. Aman ya Rabbi bu nasıl bir sistem? Sen ne güzel yaratıcısın dediğinde bakın biraz daha zatına gözü. Ne güzel halk edicisin dediğinde Halik esmasıyla beraber Allah'ı övmeye başlıyorsun. Bütün esmaları tanıyıp övdüğünde artık Allah'ın zatına giden bir hamd sürecine gidiyorsun. Onda da zaten sınır nokta ne? Allahu Ekber. İflas ettiğiniz yerde secdeye giderken biz ne diyoruz? Allahu Ekber diyoruz. İşte hamd burada bizim anlayabileceğimiz haliyle övmek. Ama bakın bunun başında bir el var. Arapçada elhamd. Bunu İngilizceyle tabir etmiştik. Çoğumuz biliyoruz İngilizce. The pen diyoruz mesela. Belirli bir kalem. Mesela give me a pen dediğinizde herhangi bir kalemi ver. Ama give me the pen dediğimizde özellikle işaret ettiğiniz belirli bir kalemi istiyorsunuz. İşte Arapçada da bu the'nin karşılığı başındaki el'dir. Elhamd. Herhangi bir hamd değil yani. Elhamd demek belirli bir hamd. Yani bilinçli bir hamd. Rastgele de övmek değil. Ya Allah'ım sen ne büyüksün bilmem ne falan. Yani övüyorsun ama bilinçli olmuyor. Mesela bunu bir cerrah örneğine verirsen, ya sen ne büyük doktorsun deniyor. Ya tamam da bir müşahede ettiğinde onun sanatını, bir ameliyatına girdiğinde, o titizliğine dikkat ettiğinde, hastanın öncesini ve sonrasını gördüğünde, hangi okulları okuyup da o ilme sahip olduğunu gördüğünde daha bilinçli bir onu övüyorsun. Öbür türlü ne büyük doktorsun sen doktor bey. Ama bilinçli hamd çok daha farklı. İşte Allah-u Teala bu yüzden bizim tefekkür etmemizi istiyor, müşahede etmemizi istiyor. Ama neyi? Bakın Rabbil alemin diyor. Alemlerin Rabbi. Yani bir düşün diyor hangi alemler var? Bitki alemi var, böcek alemi var, hayvanlar alemi var, cennet alemi var, cehennem alemi var, melekler alemi var, cinler alemi var. Say sayabildiğin kadar. Bunların hepsinde aslında hamdisi. O yüzden boş yaşamayın deniyor. Tefekkür edin diyor. Bakın edin diyor. Neden? Bilinçli bir hamd yapabilmek için. Ne kadar anlayabiliriz? Tabii ki mümkün değil. Ama anladığın yerde zaten senin Allah'ın büyüklüğüne karşı bir teslimiyet duygusu oluyor zaten. Bu da Allah-u Teala'ya seni daha yönelten bir kavram oluyor. İşte bu yüzden elhamdülillah Rabbil Alemin. Rabbil Alemin'de bir de şu var. Biz bencilliğimizden ötürü kendimize mahsus bir Rab anlayışımız var. Kişiye özel Rab. Yani benim Rabbim. Birisine kızıyoruz. Allah'ım şunu cezalandır. Ya onun da Rabbi. Ya da çiçekleri falan çok güzel eziyet ediyoruz. Hayvanlara çok güzel ediyoruz. Sanki sadece bizim Rabbimiz. Diğerlerinin Rabbi değil. Allah-u Teala diyor ki bak alemlerin Rabbiyim diyor. Onun da Rabbiyim. Onun da Rabbiyim. Onun da Rabbiyim. Aynı zamanda Rab kelimesi Türkçe'de mürebbiye, terbiye şeyiyle kullanılıyor. Eğitici anlamına geliyor. Rab hem yaratıcıdır, hem düzen koyucudur, hem de terbiye edicidir. Sizin başınıza gelen hayırlar şer olabilir, şer zannettikleriniz hayır olabilir. Burada ne var? İşte Rab giriyor devreye. Eğiticilik var. Sana yaşadığın olaylardan, hayır ve şer zannettiğin olaylardan dolayı bir eğitime tabi tutuyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti. İşte Rab sürekli ikram eden anlamında değildir. Sen çocuğunu bazen kızarsın, edersin, karnı ağrıyordur, şeker vermezsin. Çocuğa göre sen zalimsindir. Ama terbiye edici olarak sen aslında ikram ediyorsun onu. Ve Allah-u Teala bütün alemleri böyle terbiye ediyor. Terbiye etmekten murat kemaliyete erdirmektir. Allah her şeyi kamil olarak da yaratabilir. Ama cüz'i irade koymuş, irade koymuş ve bunu bütün mahlukata koymuş. Akıl verdiği bütün mahlukata irade koymuş, kendisinin bulup bir şeyleri bulmasını istiyor. Anahtar ki şey ne burada hadisi kutsi? Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. İşte alemleri öyle yaratıyor. Kendisi kendisini zaten biliyor. İrade veriyor, bilebilirlik veriyor, bunu istiyor. Aslında bizim yaşam sürecimiz, bu kainatın ve bizim o. Biz buraya kendi mesleğimizi icra etmek için gelmedik. Yemek için gelmedik. Hangi mesleği yapıyorsanız onu yapmak için gelmedik biz. Biz Allah'ı bilmek için geldik. Bunun öncesinde bir sürecimiz vardı. Hani Eles Meclisi Galübelâ'da anlatılan bir süreç var ve ahirette de devam edecek. Burası ilginç bir nokta. Meraklısına söylüyorum. İleyhi turceyuna kadar devam eden bir bilme süreci devam ediyor. Yani bu dünya bitti, bilme süreci bitmiyor değil. Bu gelişme, ilerleme cennette de devam ediyor. O iş bitti, yan yaptığın yok. Sen diyor Rabbine kavuşuncaya kadar çalışırsın, çabalarsın diyor ayet-i kerimede. Yani bu alemlerin Rabbi, bakın ilginç, cennetin Rabbi demiyor muyuz? Rablığın, terbiye ediciliğin, eğiticiliğin orada da devam etmesi lazım.
Orada tekamül var.
Orada da tekamül var. İşte Rab, o zaman cennetin Rabbi olmuyor. Cennetin Halik'i oluyor. Yaratıcısı oluyor. Ama Rabbi dediğinde orada da bir terbiye, eğitim süreci var. Cehennemde de var. Böyle bir sistem. Hatta cennet üstü sistemde de var. İleyhi turcevuna kadar. Allah'a dönünceye kadar, rucu edene kadar. Her şey Allah'tan başladı, Allah'a rucu edecek. İşte bu daire dehirdir. Meraklısına söylüyorum. Bu yaratma süreci, yaratılış süreci, dehir. Zaman olarak söylenen ama zamanla çok ifadesi doğru olmayan bu bir süreçtir. Allah murat etmiştir. Hani bilinmeyi. Kün fe yakın dedikten sonra başlayan bir süreç var. Allah-u Teala'ya göre bu andır, anında olmuştur. Ama biz o süreci yaşıyoruz. İşte bu yaşanılan süreç, biz bunu zaman olarak algılıyoruz. Ayrıntıya girmeyeceğim dedim ama dayanamıyorum. Ya o kadar bir kaynak ki. Ya Kur'an bunun içinde. Neler var neler. Buyurun Muzaffer Bey. Tabii. Şimdi Muzaffer Bey diyor, öldüğün zaman da Allah'ın kim denmeyecek. Rabb'ın kim denecek diyor. İşte Rabb'ı bilmek sürecinde Fatiha suresi burada açıklayıcı. Bakın Er-Rahman ve Rahim'i tekrar geçiyor 3. ayette. Bakın Allah-u Teala bir şeyi gereksiz yere tekrarlamaktan münezzehtir. İşte ben dedim ya, bakın Besmele Fatiha'yı açıklayan, kapsayan dedim ya orada. Yani Fatiha Besmele'de gizli. Fatiha'da geçmiş Er-Rahman-ı Rahim. Niye burada Rahman-ı Rahim geçiyor? Anladınız mı? Yukarıda konsantrede Rahman-ı Rahim var, aşağıda da Rahman-ı Rahim var. Eğer öyle olmasaydı bir ayette tekrar var, bir geçiyor tekrar var olurdu. Biraz haşa boşu boşuna gibi olurdu. Ha, Kur'an'ın ilerleyen surelerinde belki olması tekrar pekiştirme içerisinde olabilir. Ama bütün Kur'an'ın özeti olan, konsantresi olan bir yerde bir harfin, bir noktanın bile çok büyük bir ifadesi vardır. O yüzden Rahman ve Rahim üçüncüde ayrı olarak geçmiş. Yani alemlerin Rabbi ama Rahman ve Rahim. Burada Rahman ve Rahim olarak şunu söyleyeyim. İlk ayet var ya, ilk inen ayetler. İkra bismi rabbikellezi halak diyor orada. Bak bir ismi diyor, Bismillah'ın besmelesinin işareti var orada. Rabbi diyor, burada Rab var. Ellezi halak. Buradaki eksik nokta ne? Rahman ve Rahim. Aynı matematikteki değişme kuralı gibi Rahman ve Rahim burada ellezi halak. O ki halk etti. Rabbinin ismiyle oku. O ki halk etti. Burada karşılığı ne bunun? Rahman ve Rahim. Yani Peygamber Efendimiz'i o anda düşünün. Kur'an daha inmemiş, ilk defa. Vahiy ile ilk defa muhatap oluyor. Yaratıcısıyla iletişimle ilk defa muhatap oluyor. Diyor ki ilk şey şu. Ellezi halak. Yaratan Rabbim. Orada yaratma vurgusu veriliyor. Bu çok ilginç bir şey. Halak ne demek? Yoktan var eden demek. Yani yoktuk biz aslında arkadaşlar, hiç yoktuk. Allah Teala öyle bir Rahman ki, öyle bir merhamet sahibi ki biz yok olanlara kendini tanıma fırsatı veriyor. Bilme fırsatı veriyor. Ya en büyük Rahman, en büyük nimet bu. Üstüne üstlük insan yaratıyor. Yani taş, toprak, bitki, kuş, ağaç bilmem ne değiliz. Cin de değiliz. İnsan olarak yaratma şerefinde eşrefi mahlukat veriyor. Üstüne üstlük bir de elhamdülillah Müslüman olarak yaratıyor. Yani insan olabilirdik ama Afrika'daki bir kabile de bilmem neye tapan ve onun en doğru olduğunu zanneden de olurduk. Ya da dinini savunan bir papaz da olabilirdik. Üçlemeyi savunan. İşte Hazreti Ayşe uyandığında Peygamber Efendimiz gece yarısı yanında bulunuyor da bir bakıyor ayakları şişmiş. Namaz kılıyor. Ya Resulullah diyor, senin gelmiş geçmiş bütün günahların affolunduğu halde neden bunu yapıyorsun diyor. Ya Ayşe diyor, Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı? Yani bu başlı başına yeter. Yoktuk ya, yok bilinç falan, hiçbir şey yok. Hiç yok, hiç bile yok. Rabbim bilinmek dini murat ediyor, insanı yaratıyor ve Rabbimizi tanıyoruz. Ve bir süreci düşünsenize, doğru işler yaparsak cemaliyle müşerref olacağız.
Hayatı tatlı.
Ve giderek artan bir devrimle İlahi Turcay'ında ne olacağını düşünün. İşte Rahman ve Rahim'de bu var. Yani yarattığı her şey merhamet üzerine. Maliki yevmiddin, dördüncü sıfatta, bunların hepsi sıfat. Yani Rabbil alemin olması, Rahman ve Rahim olması, hepsi Allah'ın sıfatı. Dördüncü ayette geçen de Maliki yevmiddin. Bu bize çok işimize yarayacak bir ayet. Malik sahip demek. Yevm gün demek, din de din. Sanki Türkçe. Sondan gelirsek din gününün maliki. Din günden ne anlaşılıyor? Hesap günü, ahiret günü, mahşer günü, toplanma günü ifade var. Ama Rabbim burada özellikle din demiş. Din günü şu. İki anlamı var bunun. Din günü, şu anda da din yok mu? Bir sistematiğimiz var ya. Her günümüzde gün değil mi? Onun da maliki, yöneticisi, sahibi. Ama öldükten sonra, şu an imtihan süreci bittikten sonra bir gün yaşanacak. Bin yıl olduğu bir günü bin yıl olarak ifade edilen alimler tarafından bir şey var. Bin yıl arkadaşlar, bir gün bin yıl. Yani öyle bir gün gibi gelmesin size. Ahiretin rakamlarıyla. Bunu destekleyen bir hadis-i şerif var. Ümmetimin fakirleri diyor, yarım gün evvel girecek. Yani 500 yıl evvel. Yani bakın 500 yıl ne demek biliyor musunuz? İstanbul'un fethi civarlarında girmeye başladılar. Biz hala hesap meydanındayız. Her gün yaşandı. İşte yani gün derken, hani onu basite almamanız, süreci basite almamanız adına söylüyorum. Allah. Din günü derken şu var. Hucurat suresi 16'ya bir bakar mısınız? Sayfa
514
514. Hemen 514'ü açıyoruz.
Ne çok sıkıntım var.
16. Biraz arka sayfalarda 516. sayfada. Bir, iki, üç, dört, beşinci satır aşağıdan. Sayfa 516 aşağıdan beşinci satır. Diyor ki, Türkçesini okuyalım. De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Bak Allah diyor ki, siz Allah deniyor ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Bakın Allah'a dini mi öğretiyorsunuz değil, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Demek ki herkesin bir dini var. Yani din anlayışı var. Bir de Allah'ın dini var. İşte ahirette sen dünyada yaşarken kendi dinin ile, yani Allah'ın dinini anlamaya, Allah'ın dinini ne kadar örtüştürdün, ona göre yaşadın, ahirette ortaya çıkacak. İşte din günü dediği o. Bu dünyada haşa, haşa, Allah yokmuş gibi yaşanıyor. Herkes kendi kural kaidesini koruyor, benim borum öter diyor. Kendi anlayışını mutlak doğruymuş gibi görüyor, yaşıyor ve empoze ediyor. Allah mühlet veriyor. Ama ahirette öyle değil. Ahirette ne biliyor musunuz? Malik, malik. Bu dünyada malik var, melik var, kral var, yönetici var. Herkes bir şekilde bundan nasipleniyor. Ama ahirette tek malik o. Bu Amme suresinde diyor ki, o gün diyor melekler saf saf olmuştur diyor, herkes toplanmıştır diyor. Kimsenin diyor gıkı çıkmaz diyor. Kimse Allah'a hitap etmeye malik olamaz diyor. Sadece Allah'ın izin verdikleri müstesna. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca mahlukat orada çıt yok. 3-5 insan bir araya geliyor da ne gürültü oluşuyor mahlukat. O kadar mahlukat orada çıt yok. Nasıl bir Allah'ın malikinin tecellisi var. O yüksek celalin, otoritenin büyüklüğü var. Ve onun ciddiyetini anlamak için şunu söyleyeyim. Bu biraz evvel Huvallahu Lezzi'den bahsettik ya. Er-Rahman ve Rahim'den sonra gelen ilk esma hangisi biliyor musunuz? El-Melik. El-Melikül Kuddüs diye sıralanıyor. Yani Er-Rahman ve Rahim'i yok sayarsak en yüksek idrak edebilecek yukarıdaki esma Melik. Şu, anlaman için şunu söyleyeyim. Cebrail Aleyhisselam bile Kuddüs'te. Ruhul Kudüs denmiyor mu? Biz seni diyor hamd ile takdis ederken diyor orada Kudüslük var orada. Melik onun da üstü.
Hocam Kur'an-ı Kerim'de bu cennetin bekçisinin ismini...
Oraya geleceğim, oraya geleceğim. Dolayısıyla o en yüksek esmasıyla orada tecelli var. Yani ortamın dehşetini mi düşünün? Diyor ki Allah-u Teala, işte diyor bütün yaptıklarınızı ona göre düşünün, tartın, öyle bir günde karşılaşacaksınız.
Din
gününde. Yunus Emre diyor ya, bu dünyada hakkı buldum diyenler diyor, her yarın hak divanında belli olur. Orada her şey ortaya çıkacak. Meliklikle ilgili şunu söyleyeyim sizin dediğinize göre. İnsan oğlunun hatta bütün mahlukatın tekerleğinin en patlak olduğu şeylerden birisi mülkiyet. Herkes bir şeye, mala mülke sahip olmak istiyor. Aynı zamanda meleke, hükümranlık anlamında da hükmetmek istiyor. Şeytan da Adem'i zaten ben size Allah şu ağaca niye yaklaşmanızı yasak etti, ona delil olayım mı derken tükenmez mülk ve ebedi hayat ile kandırıyor. Tükenmez mülk, Hazreti Adem'in ayağını cennetten kaldıran şey. Biz hepimiz Adem'iz. Ve cehennemin, sizin dediğiniz yere gideceğim, cehennemin bekçisi olan meleğin ismi ne? Malik. Yani Allah diyor ki, bütün mülk talebinde olanlar, yani Allah-u Teala'nın asıl malik olduğunu, mülkün sahibi olduğunu unutup da, mülk peşinde koşup da hayatlarını o şekilde geçirenler var ya diyor, işte onun hakkından malik gelir diyor. Ters tarafında ne var? Cennetin kapısındaki meleğin ismi ne? Rıdvan. Rıdvan da rıza kökünden geliyor. Sen de Allah-u Teala'dan razı olarak yaşarsan, mülkün, mülkiyetin ona ait olup da verilenlere razı olarak yaşasan da bu sefer de seni Rıdvan meleği karşılıyor. Razılıkla ilgili, rızayla ilgili melek karşılıyor. Ya konuşunca konuşuyorum yani, sabaha kadar konuşurum, Fatiha bitmeyebilir. İşte Maliki Yevmiddin o müthiş ahiret sahnelerini bize hatırlatacak. Biz o zaman namazda Fatiha'nın 4. ayetini okurken ne gelecek gözünüzün önüne? O mahşer o şeyi gelecek. Yani Maliki Yevmiddin derken Allah'ı bir hatırlayacağız. Bu dünyanın gelip geçici olduğunu, imtihan olduğunu, belirli süre için burada olduğumuzu, yaptıklarımızın her birinin bir gün hesabını çekip neyle Allah'ın dinine yaptıklarımızın, anlayışımızın örtüşüp örtüşmediğini bir gün melik olan Allah tarafından hesaba çekileceğinin bilinciyle yaşa diyor Allah-u Teala. Namaz en büyük zikirdir deniyor ya, zikir hatırlatma demek aynı zamanda. Onu hatırlatıyor. İşte Peygamber Efendimiz de o yüzden Fatiha'sız namaz olmaz diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Burada güzel bir nokta çıkacağım. Biraz Arapça bir şeye girecek. Arapçada temel iki tane cümle yapısı vardır. Birisi isim cümlesi, birisi fiil cümlesi. Eğer bir cümle isimle başlarsa isim cümlesidir. Çok basit bir kaide aslında. Fiille başlarsa fiil cümlesidir. İsim cümlesi Arapçaya göre fiil cümlesinden daha kuvvetli bir yapıdır. İsim cümlesi fiil cümlesinden daha kuvvetli bir yapıdır. Bakın ilk 4 ayette hep isimle başlamış. Dolayısıyla şu 4 ayetin yapısı farklı. Ama biraz sonra göreceksiniz ki bu şeyler, alttaki ifadeler ise fiil cümleleri. Nabudu ile başlıyor, bizi hidayet et diyor, açıklıyor. İkinci bir gruba geçiyor. Yukarıdaki 4 ayet Allah-u Teala'nın kendisi tarafından zatını anlattığı ayetler. Diğerleri de Allah'ın ayetleri. Ama bakın sanki bu 5. ayetten itibaren bir kul konuşuyormuş gibi ifadeler var. Diğer Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Gul diyor, de ki, şöyle de diyor, iki nokta üst üste gibi bir şey açıklıyorlar. Ama burada gul yok, de ki yok. Ama sanki Allah-u Teala'nın ifadesi ki ama kulun ifadesi de. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz. Bir anda Allah, bir anlamda Allah-u Teala bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki işte beni tanıdın mı diyor. Tanımak mümkün değil de en azından gösteriyor. O yüzden ne yapman lazım? Bari şunu de diyor. Hani Rahman ve Rahim ve Rab ya. Yol da gösterecek, bunu de diyor. O zaman sen diyeceksin ki namazda, ya Rabbi yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz. Tekniğine girersek, İyyâke'nin başta olması mahsusluk veriyor. Yani burada aslında cümlenin aslı şu, sana kulluk ederiz ve senden yardım dileriz. Ama Arapçanın özelliği İyyâke başta olduğunda yalnızca senden anlamı verir. Neden bu vurgulanmış? Yani şöyle de denebilirdi. Nabudu iyyâke de denebilirdi ve bu Arapça kurallarına göre uygun olurdu. Ama bunun böyle denmesinin sebebi la ilahe illallah'ın açılımına göre. Yani kulluk edilecek, yönelilecek, güç ve kudret istat edilecek tek merci Allah. O yüzden sen kulluk mu edeceksin? Sadece Allah'a et.
Yardım
mı isteyeceksin? Yalnızca Allah'tan iste. Bu la ilahe illallah'ın özüdür. Ve Allah-u Teala bizim bunu böyle dememizi istiyor. Ve sanki bizim ağzımızdan Fatiha'ya koyuyor bunu. Burada bir iki ayrıntı daha var, onu söyleyeyim. Bayağı ayrıntı var da. Burada na'budu de abede kökünden geliyor. Abd, kulluk demek. İbadet etmek biraz bunun özel anlamı. Yani bazı yerlerde yalnızca sana ibadet ederiz derken doğru ama eksik. Kapsamıyor. Kulluk ederim deyince kapsıyor.
Daha kapsamlı.
Ama kulluk ederim de sadece siz ibadet zamanlarında, pencerelerinde alırsanız koskoca bu Fatiha'nın anlamını daraltmış oluyorsunuz. Eğer alemlerin Rabbi olan Allah'ı anladınız, Rahman ve Rahim olan Allah'ı anladınız, Maliki Yevmiddin'i anladınız, o zaman yaşamın her tarafında kulluk etmeniz gerekmez mi? Bu bilinçle yaşadığınız takdirde zaten kul oluyorsunuz. Yaptığınız her fiiliyat bunun içerisine giriyor. Bunu ilk idrak etmeden ibadetlere yönelirseniz sadece ibadet ettiğiniz alanda ibadetiniz oluyor. Diğer alanlar yaşadığı oluyor.
İbadetler her gün yaşamak 24 saat.
Ama onun bilinciyle yaşarsan yediğin, içtiğin, kalktığın, oturduğun, baktığın her şey ibadet oluyor. Hadislerin başına hep şu alınır. Küllün amelun bin niyye. Bütün ameller niyetlere göredir. Siz de niyetinizi kulluk etmek bilinciyle yaparsanız bütün amelleriniz, aklınıza gelecek yemek, içmek, oturmak, kalkmak, bir yerlere gitmek hepsi ibadet hükmünde gelir. Çalışmak da ibadettir deniyor ya, işte olması gereken aslı bu. Yani Allah'a ben güzel kulum, iyilik edeyim, Allah'ın esmalarıyla ben üreteyim, insanlara faydalı olayım, bu esmada Allah'ın isimlerini anayım, zirgedeyim dersen çalışmak ibadet olur. Yoksa bugün insanların söylediği gibi insanlar ibadetten uzaklaştırmak için çalışmak da ibadet. Yani ibadet etme, bak çalışırsan bu ibadet anlamında değil. O kazıklamadır. İyyâke nâbudû, yalnızca sana kulluk ederiz. Bak burada ifade edilen nâ var. Ne? Allah Allah. Zaman kısaldı. Öyleyse Fatiha'yı bir dedik ama güzel gidiyor değil mi? Haftaya da devam edelim. İkincisini de bitiririz inşallah. Çok şeyler var.
Yani bütün Kur'an'ı okumuş gibi oluyoruz.
Kur'an'ı bu doğru. Bütün Kur'an'ı okumuş gibi oluyoruz. Neyse haftaya da yapalım inşallah. Haftaya bitirelim inşallah. Şey yapalım. Lütfen namazlarda ben dahil bu bilinçle bir Fatiha'yı okuyalım. Aklımıza gelsin bu şekilde inşallah. Sadakallahu lazım.